Hayırlı günler değerli dinleyenler, hayırlı huzurlu anlar kıymetli dinleyicilerimiz. Erkam Radyo'ya, Kültür Dünyamızdan Manzaralar programına hoş geldiniz efendim. Bu programda değerli kültür tarihçimiz, kıymetli hocam Dursun Güllek Bey ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz,
hoş
sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sen de hoş geldin.
Sağ olun, hoş
sefalar. İzindeydin galiba.
Kısa bir mola verdik, yıllık izin yaptık.
Eyvallah, hayırlı
olsun. Tatildeydik ama atıl değildik hocam.
Aha güzel. Tatil, atıl, evet ortak bir harf var burada, tı harfi.
Hmm.
Evet. Tatil yok ki aslında.
Doğru.
Bu bizim tatil diye yaptığımız şey isim olarak değişik bir konu ama yani vücutumuz tatil yapmıyor mesela.
Yapmıyor,
kalbimiz doğru. Tatil yapmıyor.
Yapmıyor, yok.
Mesela dese ki kalbimiz... Bu kadar yıldır ben çalışıyorum tık tık tık tık tık tık. Yani bir hafta tatil yapacağım. Ne bir haftası yahu?
Ya.
Bir saat tatil yapacağım. O da fazla. 5 dakika tatil yapacağım. 5 dakika tatil yapanlar var ha. Böyle oluyor bazen.
Öyle mi?
Kalbi
tekrar
duruyor çalışıyor. Evet. Evet gidiyor geliyor yani. Evet. Yani dese halimiz nice olur değil mi?
Nice olur.
Bak diğer organlarımızı da buna kıyas edelim. Cenab-ı Hakk'ın bağışlamış olduğu, vermiş olduğu bütün bu organlar vazifesini hiç aksatmadan yapıyor. Göz görmeye devam ediyor. Ayak yürümeye devam ediyor. Beyin çalışmaya devam ediyor. Kalp tık tıklarını devam ettiriyor.
Solunum yolları aynı şekilde.
Evet.
Nefes alınıyor, veriliyor.
Evet, küçük dünya aslında büyük dünyadır insan. Efendim, öbür dünyaya bakıyoruz kainata. Hiçbir şey tatil yapmıyor. Güneş dönmesini bir aksatsa değil mi şöyle? Ne olur? Kıyamet kopar herhalde. Ay öyle, yıldızlar öyle. Öyle bir nizam var ki tıkır tıkır tıkır işliyor. Buna ilahi nizam diyoruz. Bunu görmek için kişinin çok alim olmasına, hatta dahi olmasına
gerek yok.
Gerek yok. Şöyle vasati bir gözle bakan, biraz düşünebilen insan bu ilahi nizamın harikalarını, özelliklerini, güzelliklerini, hiç değilse bir kısmını görür ve
evet,
yaratıcıya şükreder böyle bir nizamın sahibine. Ekmel nizam. İşte değil mi? Bir kamil var olgun, bir de ekmel var, en olgun,
en
mütekamil, en üstün, en kaliteli, daha üstünü yok.
Doğru.
Evet, eyvallah.
İnsan hocam kendine dönüp baksa başlı başına bir küçük kainat, bir küçük alem, bir küçük dünya.
Evet.
Kendini okusa.
Tabii. Hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen merdümü dide-i ekvan olan Adem'sin sen.
Ziya Paşa'nın mıydı hocam?
Şeyh Galip'in.
Şeyh Galip'in, evet, özür dilerim.
Evet, evet.
Ya.
Şeyh Galip merhumun İstanbul'da 5 Mevlevihane vardır. 1. Galata Mevlevihanesi. 2. Yenikapı Mevlevihanesi. 3. Üsküdar Mevlevihanesi. 4. Bahariye Mevlevi Hanesi, 5 Kasımpaşa Mevlevi Hanesi.
Şu an bunların kaç tanesi
i̇şte bu,
aktif olarak
işte
hayatiyetinde
bu 5 Mevlevi Hanenin ilki, daha doğrusu en eskisi Galata Mevlevi Hanesidir ki Galata Mevlevi Hanesi'nin manevi süsü olarak da başta Hazreti Pir'in o mübarek, o muhteşem, o muazzam eseri olan Mesnevi'yi şerh eden ve bu mükemmel şerhinden dolayı da Hazreti Şarih ünvanıyla muanven efendim İsmail Ankaravi Hazretleri, Rusuhi dededir asıl adı. Ankaravi Hazretleri ve onun hayranı olan, vefatından sonra da zannederim vasiyeti üzere Ankaravi'nin ayak ucuna defnedilen, eskilerin deyimiyle haki ıtırnak olan Şeyh Galip Hazretleri Galata Mevlevi Hanesi'nin manevi süsleridir. Bu iki muhterem zatın dışında efendim Esrar Dede gibi, Leyla Hanım gibi daha pek çok Mevlevi ermişi ve dervişi aynı Mevlevi Hanede mahşer sabahını beklemektedir. Bak Şeyh Galip deyince, daha doğrusu o beyti okuyunca hemen ister istemez Galata Mevlevi Hanesi'ne gittik.
İsmail Ankaravi Hazretleri'ni yad ettik.
Evet. İstanbul'daki Ankaralıdır o, biliyor musun?
Evet.
Tabii. İstanbul'da iki Ankara vardır. Birisi Cağaloğlu'ndaki Ankara Caddesi. Hı hı. Biri de İsmail Ankaravi Hazretleri.
Evet. Evet.
Bunlar İstanbul'daki Ankaralılar.
Doğru. Fakat tabii büyük şairimiz Yahya Kemal Beyatlı'ya da Ankara'ya gittiği zaman sorarlarmış, Ankara'nın en çok neresini seviyorsunuz?
Evet, o meşhurdur, evet.
İstanbul'a?
Gelmek için hangi noktasından yola çıkıyorsan
orayı.
Orayı severim. Evet, Yahya Kemal nevi şahsına münhasır bir insan. Ve Yahya Kemal Bey, Allah rahmet etsin, bizim manevi dünyamızı, İstanbul'un manevi cephesini, İstanbul efendilerini, İstanbul urefasını, ariflerini, alimlerini en iyi anlayan, anladığın da şiirin sihirli ifadesiyle dile getiren bir şairimizdir ki onun manevi dünyası son derece engin ve rengindir. Mümkün değil yani o manevi havayı hissetmeyen insan Ezan-ı Muhammedi şiirini yazamaz.
Süleymaniye'de bayram
sabahını yazamaz. Yavuz Sultan Selim'in Rıhlet'ini yazamaz. O ne kadar güzel şiirdir. Efendim, Yavuz'u tasvir eder ve sonunda alemi ahirette Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam fahrederek alnından öptü der. Evet. Yani bunları yazmak kolay değil tabii. Hem de usta bir üslup ile.
Evet.
Dolayısıyla en basit tabiriyle söylemek gerekirse Yahya Kemal boş değildir, hoştur. Evet.
Kafası
ve şiirlerinde
kalbi,
nahoş bir şey yoktur.
Yerli ve millidir.
Yerli, milli, gerçekten. Uhrevi, manevi, doğru. İstanbulidir. Evet.
Evet. Mekanları cennet olsun.
Amin.
Hakikaten bu değerleri hocam bilmek, tanımak, tanıtmak, evet, yeni nesille evet, buluşturmak gerekiyor.
Evet, gayet görevimiz o.
Öyle. Galata Mevlevi Hanesi'nin önünden her gün yüzlerce, binlerce insan geçip gider de oralarda kimlerin sırlandığından bir haberdir.
Bir haberdir ve bizden ziyade yabancılar merak ediyor. İngiltere Kraliçesi de dahil İstanbul'a gelen yabancı devlet adamlarının hiç değilse bir kısmının ilk ziyaret ettiği bir tarihi mekandır orası.
Galata Mevlevi Hanesi.
Evet, tabii. Yani Beyoğlu gibi kosmopolit bir semtte uhrevi bir mekandır orası.
Evet.
Hani diyor ya Üstad, Beyoğlu tepinirken Ağlar Karacahmet. Beyoğlu tepinirken Galata Mevlevi Hanesi'nde uhrevi bir hava teneffüs edilir. Hı-hı. Siz daha kapısına yanaşır yanaşmaz o havayı zaten hissedersiniz.
Allah. Allah mekanlarını cennet etsin. Yavuz Sultan Selim'den az evvel kısaca bahsettiniz. Yahya Kemal'in şiirine atıfta bulunarak bugün de Kanuni Sultan Süleyman Han'ın vefatını seneye devresi bu vesileyle rahmetle yad edelim. 7 Eylül 1566 tarihinde Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Evet.
Evet. Bir hüzünlü ay. Evet, Eylül ayı. Kanuni için ne diyelim?
Ya kendisi 46 yıl hocam. Evet, Osmanlı padişahlığı yapmış. En uzun süreli tahta
tabii,
kalan padişah.
Tabii bu kadar seviyor millet demek ki yani. Şimdi bu kadar müddet devletin başında olmak demek, halkın sevgilisi olmak demektir. Bunun başka izahı yoktur.
Ama hocam bu padişahların zamanın önde gelen alimlerine, işte gönül ehli güzel insanlara ayrı bir muhabbetleri varmış. Mesela Ebu Suud Efendi öyle bir saygısı, hürmeti, muhabbeti var ki Kanuni'nin, onun fetvalarını vasiyet ediyor benimle beraber gömülsün diye.
Tabii. Evet, hem ulemaya hem de urefaya saygısı vardır. Bakın bir şey anlatayım. Bu
buyurun hocam,
alakalı.
Lütfen.
Ben İkinci Sultan Mahmud devri ulemasından, urefasından olan meşhur bir zattır bu. Kethüdazade Mehmet Arif Efendi'nin menakıbnamesinde okumuştum. Biliyorsunuz özellikle fıkıh ilmi dalında mütehassıs olmuş bir Osmanlı alimi vardır ki adı İbrahim Halebi'dir.
Evet.
Halepli olması münasebetiyle İbrahim Halebi. Bunun eserleri medreselerde epey müddet okutulmuş. Mültaka el-Ebhur, yanlış hatırlamıyorsam, en meşhur eserlerinden biridir. Hakikaten büyük bir alimdir. Fakat ne hikmetse ehli tasavvufa gerekli hürmeti göstermez. Hürmeti de bir tarafa bırakalım. Kıyılı kal eder. Dedikodu yapar. Mesela Muhyiddin Arabi Hazretleri hakkında böyle şeyler söylermiş. Ben o kitapta okudum. İşte medreseden çıkmış, yine bir gün dersini bitirmiş. Evine gelince, tam kapıdan içeri girerken efendim sağ ayağını kaldırmış, böyle yanındaki zata da hitap ederek, Muhyiddin şimdi burada olsaydı ben böyle ayağımla onun üzerine basardım dercesine, evet, ayağını hızla ağaç eşiğe vurmuş. Nasılsa eşikte bulunan paslı bir çivi ayağına batmış ve vefatı ondan olmuş.
Allah Allah.
Yine o kitapta okuduğuma göre bir veya iki defa Kanuni kendisine haber göndermiş. Demiş ki, Hoca Efendi dersleriyle meşgul olsun, ehlullah'a dil uzatmasın demiş. İkaz etmiş ama maalesef ikazı dinlenmemiş. Böyle şeyler var tarihimizde. Yani tabii ki alim olmak büyük bir meziyettir ama yeterli değildir. Mesela yine o dönemin meşhur alimlerinden, hatta Şeyhülislamlarından Kemal Paşazade, namı diğer İbni Kemal. O da ilimde zirveye çıkmış bir zattır ama efendim tasavvufa intisap etmeden önce bu ilmiyle hasbel beşer, evet, biraz gururlanırmış.
Mahrur olurmuş.
Evet, ya. Aynı kaynakta okudum bu anlatacağım menkıbeyde. Hatta bir gün Hoca Efendi'nin huzuruna bir zat girmiş. Nurani çehreli, beyaz sakallı, nur yüzlü bir zat. İbni Kemal merhuma demiş ki, hocam Cenab-ı Hakk'ın ilmiyle beşeriyetin, insanların ilmini bana bir kıyas eder misin demiş. Efendim İbni Kemal demiş ki, bire torlak onu bilmeyecek ne var demiş. Hemen önünde boş duran temiz bir kağıda efendim kalemiyle bu kağıdın ortasına bir nokta koymuş. Ve demiş ki la teşbih demiş. Efendim Cenab-ı Hakk'ın ilmi, Cenab-ı Hakk'ın ilmi şu kağıdın yüzeyi ise bütün insanların ilmi de işte bu bir noktadan ibarettir deyince, o mübarek zat demiş ki, Hoca Efendi sen ilmini o noktadan bana bir çıkarabilir misin demiş. İşte o zaman efendim jeton düşmüş, amiyane tabirle ilmine gururlanma. Rivayet bu ya, ondan sonra Hoca Efendi tasavvufa intisap ediyor. Efendim o devrin büyük mutasavvıflarıyla efendim yakından ilgileniyor. Hatta sema hakkında, semayı müdafaa eden risaleler yazıyor. Efendim Sümbül Efendi ile zannedersem bir münasebetleri oluyor müsbet manada. İşte tasavvuf böyle bir şey.
Evet. Sizinle yapılan bir mülakatta öyle diyorsunuz. Tekkeler mükemmel insanlar yetiştirirdi.
Tabii, eyvallah.
Haddini bilen insanlar, tabii. Nefsini terbiye eden insanlar. Tabii. Şimdi hocam, Kanuni Sultan Süleyman'la alakalı şöyle bir anekdot okumuştum. İşte onun Cihan Sultanlığı'nı aynı zamanda manevi alemdeki sultanlıkla da mezcettiğini gösteren bir misal. Bir gün Barbaros Hayrettin Paşa Andrea Doria'yı Preveze'de perişan ettikten sonra, bu Andrea Doria donanmasını bırakıp kaçmak suretiyle canını zor kurtarıyor. Barbaros da direkleri yatırılmış düşman kadırgalarını ve içinde on binlerce esiri önüne katarak saray burnundan Haliç'e giriyor. Denizin üstü böyle içleri esir dolu düşman kadırgalarıyla dolu. Kanuni vezirler ve paşalar bu muhteşem manzarayı o an saray burnunda bir sahil sarayın önünden seyrediyorlarmış. Paşalardan biri heyecanlanmış. Sultanım demiş, dünya böyle bir manzarayı acaba kaç kere seyretti? Sizler ne kadar fahretseniz, övünseniz azdır. Kanuni şöyle bir cevap vermiş. Paşa, paşa, bize fahretmek mi, yoksa bu muzafferiyetleri bahşeten Yüce Rabbimize hamd ile şükretmek mi düşer?
Ya. Evet, o makamda bulunup da böyle bir hassasiyete sahip olmak her kula nasip olmaz. Değil mi? Kanuni, cihan hükümdarı bu insan yani.
Öyle.
Evet, cihan hükümdarı. Bakın, Topkapı Sarayı'nda bir kule vardır.
Evet.
Nedir onun ismi? O kulenin Cihannuma'dır.
Cihannuma.
Cihannuma. Ne demek Cihannuma? Cihanı gösteren ayna.
Hmm.
Kanuni yaptırmıştır onu. Osmanlı padişahı münhasıran Kanuni, yeryüzündeki bütün Müslümanların, mağdurların, mazlumların padişahıdır, halifesidir. Ve Cihannuma'dan, cihanı gösteren ayineden, kuleden seyrü temaşa etmektedir. Kontrolüm altındadır manasında. Cihannuma bu. Kelime tedayi ettirdi. Efendim, bir de biliyorsunuz Katip Çelebi'mizin
evet.
Bu isimde bir eseri vardır ki, coğrafya kitabıdır o. Muazzam Cihannuma. Bir eserdir Cihannuma. Hoş bir kelimedir. Evet. Numa gösteren demek zaten. Hı-hı. Mesela ne diyor? Kıble numa. Kıble numa. Pusula diyoruz şimdi ona. Hı-hı. Yani kıbleyi gösteren. Evet. Rehnuma. Yol gösteren. Evet. Eski kelimelerin birden çok manası vardır. Yani söz dönüp dolaşıp Osmanlı Türkçesinin zenginliğine intikal ediyor. Ya.
Evet.
İntikal etmek. Bak ne kadar güzel kelime. Efendim diyor, bu ev diye bana dedemden müntakil.
Müntakil.
İntikal etmiştir. Evet.
Bir de avdet etmek var mesela.
O dönmek.
Dönmek.
Tabii,
evet.
Avdet. Avdeti. Aa, bak. Önemli bir konu. Dönmelere avdetiler diller. Geç onu şimdi. İntikal. Alemi ahirete intikal etti mesela. İrtihal etti, intikal etti, intisab etti, ittihaz etti. Çok iyi ile başlayan. İftial babından. Evet.
Evet.
Onun için ne yapıp edip, Selahattin kardeşim, kaçış yok.
Yok.
Bu Osmanlıcayı, efradını, cami,
ayarını, mani öğrenmek.
Değilse bile.
Evet.
Ki bu tarif ettiğim çerçevede kalmak şartıyla
doğru.
Bilmek zordur Osmanlıcayı. Ama hiç değilse vasat derecede olsun bilmekte faide mülahaza ediyorum. Eğer bu kelimeleri
doğru.
Anlamazsanız, anlaşılmazsa kütüphanelerimizi lebalep dolduran Osmanlıca, Arapça eserlerin der kenarı diyoruz. Kenarlarında boşluklar vardır. Oralara ehli kalem tarafından, ehli irfan tarafından, ehli kitap tarafından, ehli kütüp tarafından bir takım notlar düşürülmüş. Notlar düşürülmüştür. Yazılar yazılmıştır ki o yazılara ne denilir? Fevaid denilir.
Fevaid.
Fevaid. Evet. Faide. Faydalı kitaplar diye eskiden 30'lu 40'lı yıllarda benim kütüphanemde vardır, sahaflardan almışımdır. Faydalı kitaplar, böyle küçük küçük risaleler, el kitapları şeklinde. Lisanı güzel, okunması kolay, halka faydalı olmak için yazılmış eserler vardır. Onlara faideli kitaplar denilir.
Bugün ne çok ihtiyacımız var o faideli kitapları.
Tabii, cebinde, çantanda, arabada, vapurda, yolda, şurada, burada okursun, ne güzel.
Evet.
Kitapsız dolaşmak yok.
Yok. Sizin bakıyorum hocam çantanızda her daim.
Tabii.
Bir kitap
okumasam
var.
Okumasam bile alıyorum ki okurum yani. Çantam boş kalır o zaman. Kitapsız olmaz çanta. Ne yapalım? Laf taşımıyorum, çanta taşıyorum.
Kitap taşıyorsunuz ne güzel. Şimdi yine hocam bir defasında Kanuni Sultan Süleyman Han Ebu Suud Efendi'ye soruyor ki Ebu Suud Efendi de herhalde mesela nasıl Fatih Sultan Mehmet'in Akşemseddin'i var, Yavuz Sultan tabii, Selim tabii. Han'ın Zembilli Ali Efendisi evet. var. Kanuni döneminin böyle çok
tabii,
önde
tabii,
gelen
elbette, elbette.
İsimlerinden bir tanesi.
Ebu Suud Efendi deyince zaten akan sular durur. Onun meşhur bir tefsiri vardı, İrşad-ı Akıl Selim diye. O tefsirinin yazıp birinci cildini bitirince saraya götürmüştür Kanuni'ye takdim etmek için. haberi alan Kanuni efendim bizzat sarayın giriş kapısına kadar, ana kapıya kadar gelip yani Hazreti karşılayıp eseri eline almıştır. Kucağında taşıyarak esas makamına gitmiştir.
Hocam nasıl bir hürmet, evet, nasıl tabii, bir saygı, tabii. Nasıl bir tazim?
Alime hürmet, tabii. Ya.
İşte bir defasında soruyor Kanuni Sultan Süleyman Han bir beyitle, meyve ağaçlarını sarınca karınca, günah var mı karıncayı kırınca? Hocası da şöyle cevap vermiş, yarın Hakk'ın divanına varınca, Süleyman'dan Hakk'ın alır karınca. Kıbrıs Suud'un cevabı.
Evet. Biliyorsun bu benim de bir kitabımın ismidir.
Karınca huzura varınca.
Evet. Eyvallah.
Evet.
Karınca deyip geçme ha.
Öyle tabii.
Evet. Çok çalışkan mübarekler.
Evet. İşte karıncanın hakkını, hukukunu gözeten dedelerimiz yani, vermiş hocam tabii, bizim. Tabii, nasıl evet. Yani?
Şimdi öyle mi?
Bir merhamet
almış. Karıncayı anlayışı. Marıncayı bırak insan hakları. Ya. İnsan haklarının yanında tabii ki hayvan hakları da var. Evet. Hayvan hakları çok önemli. İnsan hakları. Hadi insan... Mağdur edilmiş, zulme uğramış, malı mülkü gasp edilmiş bir insan bir yolla hakkını, hukukunu savunabilir. Dili var çünkü. Hayvan öyle değil. Hayvan hakkını savunamaz. Sen ona vuramazsın, dövemezsin, zulüm edemezsin. Ama o savunamaz hakkını çünkü. Hayvana yapılan zulüm, insana yapılan zulümden daha dehşetlidir. Osmanlı ecdadımız bütün bunları düşündükleri için hayvanlara... Zulüm yapılmaması için önleyici tedbirler almışlardır. Eski İstanbul'da bu işlerle görevli kimselere genellikle ihtisap ağaları denilirdi. Bunlar belediye memurlarıdır ki çarşı pazarları dolaşırlar. Efendim hayvanlara yapılması muhtemel olan haksızlıkları önlerlermiş. Bilmiyorum hangi eserde okudum. Bir ihtisap ağası var belki de Hüseyin Ağa ismi. Pazara gelirmiş böyle malum köylerden böyle hayvan işte tavuk vesaire satmaya getirirler ya halen de vardır pazarlarda bu. Erkenden gelir kontrol ederlermiş ve bu adam satılmak üzere getirilen tavukların kursaklarını yoklarmış.
Niye?
Yedirilmiş aç mı bekletiliyor tavuklar ve tavukların bacaklarından tutulup kafalarının aşağı sarkıtılarak getirilmesini önler, böyle yapanlara da şiddetli ceza verilmiş. Hayvana eziyettir bu. Ondan sonra yine bu zat-ı muhterem böyle bir icraatta bulunuyor. Bakıyor ki üzerinde yüklü bir hayvan, bir merkep bir ağaca bağlanmış, sahibi de bir yere gitmiş. Araştırıyor, sahibini bulduruyor. Ya şimdi yahu hayvanı bağlayacaksan bari yükünü indir. Tamam artık gelmiş pazara. Niye adam hayvana eziyet ediyorsun? Adamı buldurmuş. Ne zaman bağladın bu hayvanı buraya? Üzerinde un çuvalı, buğday neyse yük var yani. Efendim işte hesaplattırmış. Yarım saatten beri hayvan bu şekilde. Yüklerini yıktırmış. Adamın sırtına yüklemiş. Yarım saat burada bekleyeceksin demiş. Evet kısasa kısas. Böyle enteresan
haddini insanlar. Haddini bildirmiş
tabii canım. Ama. Evet evet. Çünkü demin de söylediğim gibi hayvanın dili yok.
Öyle.
Evet.
Hocam hayvana şefkatten, merhametten bahsettik. Bu Pertevniyal Sultan var. Hanım Sultan tabii. Nerede? İkinci Mahmud'un.
Meşhur. Evet.
Hanımı Abdülaziz Han'ın da annesi.
Abdülaziz'in annesi Pertevniyal Valide Sultan. Abdülmecid'in ki o da kardeşidir annesi. Bezmi Alem Valide Sultan. Onlar biraz karıştırdılar. Pertevniyal Sultan bu Aksaray'daki Pertevniyal Lisesi'ni ve lisenin hemen yanındaki Aksaray'ın göbeğindeki camiyi yaptıran
hanımız.
Başka eserleri de var hastane vesaire.
Evet. Şimdi bu Pertevniyal Valide Sultan vefat ettiğinde kendisini salih bir kimse rüyasında güzel bir makamda görmüş, sormuş. Sultanım demiş, yaptırdığınız cami dolayısıyla mı bu makama yükseldiniz? Evet. Pertevniyal Valide Sultan hayır demiş. O zat da sormuş şaşırarak, o halde hangi amelinize bu mertebeye ulaştınız? Valide Sultan şu ibretli cevabı vermiş. Çok yağmurlu bir havaydı. Eyüp Sultan Hazretleri'ni ziyarete gidiyorduk. Yol üzerinde kaldırım kenarında oluşan su birikintisi içinde cılız bir kedi yavrusunun çırpındığını gördüm. Faytonu durdurdum. Yanımdaki hizmetçi, git de şu kediciyi al, yoksa bak zavallı boğulacak dedim. Hizmetçisi, aman sultanım, üstümüz kirlenir şimdi, her yer çamur deyip getirmek istemedi. Ben de onu kırmamak için arabadan kendim inip çamurun içine girdim ve o kedi yavrusunu kurtardım. Kedicik titriyordu. Acıdım ve onu kucağıma alıp iyice ısıttım, doyurdum. Çok geçmeden zavallıcık canlanıverdi. Allah-u Teala bu yüce makamı, işte o kedi olan bu küçük hizmet ve merhametimden dolayı bana ihsan etti demiş.
Duymuştum bunu, evet doğrudur. Ve bu türlü örnekler bir hayli tarihimizde var. Evet, yani hatta tabii ki galiba İmam-ı Gazali Hazretleri ile alakalı buna benzer bir menkıbe de şöyle diyor.
Evet.
Birisi rüyasında görüyor, cennette görüyor herhalde. Diyor ki Gazali Hazretlerine, tabii efendim diyor, siz bu kadar İhya-i Ulum başta olmak üzere bu kadar güzel eserler yazdınız. Mükafat-ı ilahi olarak da cennete dahil edildiniz deyince, ondan dolayı değil demiş Gazali Hazretleri. Bir gün yazı yazıyordum, kitap yazıyordum. Nizamiye Medresesi'nin bir odasında artık neyse. O zaman tabii böyle mürekkebe batırılıyor biliyorsunuz.
O kadar.
O kadar mürekkep var. Tam kalemi divit neyse, diviti batırmıştım. Yazı yazmaya başlayacaktım ki bir sinek geldi, kalemin ucuna kondu ve mürekkebi içmeye başladı. Ben de hayvancağız içsin, iyice doysun diye sonuna kadar bekledim. Bunun için ben demiş, işte bu mükafata nail oldum. Şimdi
bunlar hep merhametin bereketi,
merhametin hocam. Merhametin bereketi. Yani bu türlü şeyler görünüşte belki biraz akla muhalif gibi gelir ama hayır. Biz onun verdiği mesaja bakarız. Değil mi? Evet, yani bir sinek dahi olsa. Evet. Merhamet, şefkat. Şefkatin ve merhametin küçüğü, büyüğü
yoktur.
Zamanı, mekanı yoktur. Cinsi yoktur. Kediye de merhamet dersin, insana da merhamet dersin. Cansız eşyaya bile merhamet edersin.
İbn Arabi şimdi, Hazretleri öyle diyor. Havaya yoktur. İyi davran, suya iyi davran.
Tabii tabii.
Yere iyi davran, toprağa iyi davran.
Tabii. Cansız diye bir şey yok. Bir arkadaştan duymuştum. Dedesi köylü bir adam. Ormana giderken baltanın ucunu bezle bağlarmış. Kesim işine başlayana kadar ağaçlar korkmasınlar diye. Şu Allah hassasiyete Allah. Bak.
Hocam bu yani çok başka bir şey tabii.
Başka bir şey. Bunlar anlayan anlar. Anlayan anlar bizi, anlamayan ne anlar bizi diyor ya. O kadar işte.
Geçen İbrahim Tenekeci'nin bir yazısında okudum hocam. Tam böyle konumuzla alakalı, çok hoşuma gitti. Anlattığınız bana bunu hatırlattı. Diyor ki, eşyayı dahi incitme diyen bir medeniyetin mensuplarıyız biz.
Gayet tabii.
Su içtikleri bardağı öpen Mevlevileri düşünün. Ormana girerken genç ağaçları korkutmamak için baltanın sapını bezle saran tahtacıları. Şimdi
evet.
ise
bak,
birbirlerinin küçük bir hatasını bekleyen ne çok insan var. Dolayısıyla ne çok acı.
Ne çok acı. Evet, acı içinde acı. Ayrıldı evlat, kardeş, bacı. Bu da büyük bir sancı. Ya.
Evet. Tekrar o merhameti, o şefkati kuşanmamız gerekiyor.
Şefkat medeniyeti, doğru. Merhamet medeniyeti, sosyal yardımlaşma medeniyeti, kitap medeniyeti, su medeniyeti, cami medeniyeti.
Faziletler medeniyeti işte hocam.
Sayabildiğin kadar. Yani gören görür tabii bunları, anlayan anlar. Göre nedir görene, köre nedir körene.
Körene,
diye
doğru.
Bir söz var. Rahmetli Muzaffer Efendi bunu çok tekrarlardı. Hem konuşurken hem de eserlerinde vardır. Ya. Bu çok önemli biliyor musunuz? Bu gözler bir acayip, Cenab-ı Hakk'ın harika bir eseri. Bunlar enfiye kutusu değil ha. Göz. Ama görebilirse göz tabii. Zahiren açık olduğuna ne bakarsın? Ben öyle kapalı gözler bilirim ki, yani amalar
zahiren,
bilirim
evet.
ki iç dünyaları çok açıktır. Bugünlerde birisiyle zaten sık sık görüşüyoruz. Evet evet. Ve ben de onunla görüşmeyi arzu ediyorum. Üsküdar'da yaşıyor bu zat.
Evet. Evet.
Böyle birisi.
İnşallah vesilenizle hocam biz de.
Eyvallah.
Sizinle beraber inşallah görüşmek nasip olur diye. Mesela sadaka taşları.
Evet.
Mesela o zaman işte güvercinler için kuş yuvaları. Kışın böyle kuşlar Daha bu tabii yakın zamana kadar da yapılıyormuş. Aç kalmasın diye önceden yemler böyle serilirmiş yol kenarlarına. Hmm. Karda, tabii, kışta tabii, kuşlar karda, kışta gelsin de.
O ağır kış havalarında ya. Hayvanlar ne yiyecek, ne içecek? Onları düşünüyor ecdadımız. Tabii ki, tabii ki. Evet, işte bu güzelliği bugün de hiç değilse nispeten tekrar kazanmamız, benimsememiz, evet, uygulamamız ve devam ettirmemiz gerekiyor.
Evet. Şimdi tabii hocam böyle gönlü merhametle yorulmuş, gerçekten damarlarından bir şefkat, iyilik, merhamet kana akan, mayası iyilikle yorulmuş güzel insanlar. Mesela Osmanlı döneminde işte eğitim sisteminde tekkelerin önemli bir rolü varmış.
Tabii.
Yani gönül ehli, irfan ehli insanların rahliye tedrisatından geçerek kalplerini bu kadar yumuşatmışlar.
Tabii ki.
Merhametle yorulmuşlar.
Evet, onlar tek başına ne diyelim medrese olan, üniversite olan, ayaklı kütüphane diyebileceğimiz insanlardı. İlim sahibi, irfan sahibi, gönül ehli.
Evet.
Efendim, bu bakımdan karşı karşıya gelme, göz göze gelme, yüz yüze gelme ve bir manevi iletişim sağlama meselesi bizde çok önemlidir. Hı hı. Yani hangi mektebi, hangi medreseyi bitirdin suali pek sorulmazmış Osmanlı'da.
Evet.
Hangi hoca efendiden ders aldın? Hangi hocanın rahleyi tedrisinde bulundun?
O hatta esasında. Bazen de hocam hangi bahçenin gülüsün diye sorarmış dermişler birbirine.
Tabii o daha ince ve nazik. Doğru. Bak bahçe deyince hatırıma geldi. İnsan mesela çok tesir altında kalır, etkilenir. Evet. Mesela Tahirül Mevlevi'nin bir eserinde okumuştum galiba. Rüzgar bir gül bahçesinin üzerinden geçerken, hı hı, o gül bahçesinin etrafa dağıttığı, yaydığı güzel kokuları alır, gittiği yere götürür. Ve götürdüğü yerde de birilerine verir o kokuyu. Hı hı. Şimdi aynı rüzgar efendim bir çirkefin üzerinden geçerse,
evet,
o kerih kokuları alır, götürür, götürdüğü yerde de birilerine verir. Ha, bu ne demektir? İnsan tesir altında kalır. Kiminle düşer kalkarsa onun,
doğru,
etkisinde kalır. Menfi ise menfi, müsbet ise müsbet bir tesir ortaya, hı, çıkar. O bakımdan kişinin etrafı, arkadaşları, konuştuğu kimseler, gittiği mahfiller son derece önemlidir. Allah böyle yaratmış. İnsanoğlu, evet, hemen etkilenir yani.
Ayet-i kerime, evet, var hocam. Tabii. Sadıklarla beraber olun diyor. Tabii, sadık, tabii, olun demiyorum mesela. Dikkat, evet,
tabii, tabii,
sadıklarla beraber olun. Olmak.
Bu çok önemlidir. Ulema ile beraber olmak, evet. Ama hakiki ulema ile, ulema ile değil ha.
Yani demek ki hocam sadece zahiri ilim de kafi değil.
Tabii tabii. Zahir ilim insan vücudu gibidir, lazımdır ama insan vücudu ruh kadar önemli değildir. Evet. Çünkü kılaftır yani şeydir, ne diyelim, kafestir. Evet, kafes kıymetlidir. Kafes olmasa içine bülbül koyamazsın. Ama esas olan bülbüldür. Kafes bir müddet sonra kırılır. Bülbül uçar gider ama sonsuza gider. İnsan vücudu da öyledir. Vücudu hakikiyi anlamak için bu beşeri vücudu ruhun emrine vermek gerekir. Yani Bediüzzaman'ın tabiriyle vücudunu mucidine feda et diyor. Ne güzel değil mi? Vücudunu mucidine, icat edene,
evet,
yani Cenab-ı Hakk'a feda et ki hakiki vücut kazanasın. La mevcude illa hu, vahdeti vücut. Aman girmeyelim bu konuya, içinden çıkamayız.
Çetrefeli mevzular,
evet,
tabii.
Evet, vahdeti vücudu. Ma mafi aklıma gelmişken iki zatın eserini sevgili dinleyicilerimize tavsiye edelim ki bu eserler biraz demir leblebidir, kişniş değildir. Ama güzeldir. Birisi rahmetli Ömer Ferit Kam'ın Vahdeti Vücut isimli kitabı. Diğeri de yine aynı isimle olması gerekir. Ama şu anda müellifin ismi aklıma gelmedi. Gelince söylerim inşallah. Hani bu Muhyiddin Arabi Hazretleri hakkında Envar-ı Hakikat diye kitapları da var. Gelir şimdi ismi. Bunları tavsiye ediyorum yani.
İnşallah. Tabii hocam, Yavuz Sultan Selim Han'ın da şu beytini hatırladım, dedi ki zahir ilim asla kafi değil. Yani onun o ilmin bir irfana dönüşmesi lazım. Evet, düşünün.
Tabii.
Şimdi Yavuz Sultan Selim Han cihan padişahı.
Eyvallah.
Böyle herkes yanında ondan ürkermiş, çekinirmiş, celadetli bir padişah. Ama diyor ki padişahı alem olmak bir kuru kavgaymış, bir veliye bende olmak cümleden âlâymış.
Evet. Yavuz mu dediniz buna?
Evet hocam.
Kanuni olması gerekiyor.
Yok, Yavuz Sultan Selim Han'ın yani okuduğum bir eserde, Abide Şahsiyetleri ve Müesseseleriyle Osmanlı adı eserde.
Olabilir.
Yavuz Sultan, yani kanuni de çok beyitleri var.
Fark etmez, ikisi de aynı şey. Maksat öyle, evet tabii.
Baba oğul.
Tabii.
Kanuni'nin divanı da varmış.
Var tabii elimizde işte Mukabbi divanı.
Ya.
Ve bunu ilk defa da yayınlayan kim biliyor musunuz?
Kim?
İkinci Mahmud'un kızı Adile Sultan'dır. Orijinali var bende. Evet.
Muhibbi'di. Divanın tamamı.
Divanın tamamı, evet. Birkaç baskısı yapıldı bunun zannedersem. Bakanlık tarafından yapıldı, özel yayın evleri tarafından. 3-4 baskısı elimizde var. Muazzam tabii. Evet.
O zamanlardaki hocam Osmanlıca yazısıyla bugünkü sizin anlattığınız, öğrettiğiniz Osmanlıca yazı, yani yazı karakteri olarak da çok büyük farklar var mı?
Neyini soruyorsun mesela, hangi özelliğini?
Yani yazı şekli olarak aynı. Mesela hani Muhibbi Divan, Kanuni o zaman yazarken, yani siz onu çok rahat okursunuz değil mi şimdi? O günkü yazıyı diyorum. Büyük, hani orijinal halini bilmiyorum, yani gördünüz mü
tabii,
ama.
Tabii büyük oranda okurum tabii, ama illaki takıldığımız kelimeler olur. Mesela şu anda ben bir eser üzerinde çalışıyorum. Efendim yazı zor okunan bir yazı.
Yani o anlamda evet.
Evet, zor okunan bir yazı ama 4-5 kelime, 5-6 kelime hariç hemen hemen hepsini okudum. Evet.
Tabii bunda ileri derecede bir Osmanlıca biliyor olmak gerekir o yazıları okumak için.
İsim geldi aklıma. İsmail Fenni Ertuğrul. İsmail Fenni Ertuğrul, kadri kıymeti maalesef bilinmemiş. Hatta bugün unutulmuş da diyebiliriz. Çok büyük bir alimdir. Onun Vahdet-i Vücut hakkında, Muhyiddin-i Arabi hakkında, efendim maddecilere verdiği Doktor Dozi gibi müsteşriklere, garazkar müsteşriklere cevap mahiyetinde verdiği eserler var ki mesela İzale-i Şükûk bunlardan biridir. Şüpheleri izale etmek efendim çok kıymetli bir zattır. Aynı zamanda musiki-i şinastır. 90 yaşına kadar yaşamış bekar olarak ve bütün kitaplarında Bayezid Devlet Kütüphanesi'ne hibe etmiş. Son derece önemli bir şahsiyettir. Vaesefaki hakkında yazılmış derli toplu bir biyografisi henüz yoktur.
Mekanı cennet olsun. Mekanı cennet İsmail olsun. Fenni Ertuğrul. Aynı şekilde Ömer Ferit Kam beyefendinin
Vahdet-i Vücut meselesini merak eden kardeşlerimiz bu eserlere bakabilirler.
İnşallah. Sohbetimizin, programımızın sonuna yaklaştığımız şu dakikalarda tekrar dinleyenlerimiz, alaka gösteren dostlarımız için de hocamıza sormak isterim. Osmanlıca kurslarınız ne zaman başlıyor, nerede başlıyor
efendim,
hocam?
Efendim, evet, mevsimi geliyor. Önümüzdeki ay, yani Ekim'in ilk haftasında başlayacak. İlk cumartesi günü Ekim'in kubbe altında saat 11'de başlayacak inşallah. Her sene olduğu gibi. Pazar günü de Üsküdar'da Balaban Tekkesi'nde 2 ile 4 arasında başlayacak. Bir de Fatih'te hafta içinde herhalde değil kesin çarşamba günleri yine 2 ile 4 arasında Fatih'te Hırkayı Şerif Vakfı'na bağlı Hoca Üveyiz Kültür Merkezi'nde de başlayacak. Yani 3 yerde inşallah Osmanlıca kursumuz olacak.
Kubbe altında, Üsküdar'da ve Fatih'te.
Evet, kubbe altında, Üsküdar Balaban Tekkesi'nde, Fatih Hoca Üveyiz Kültür Merkezi'nde.
Evet. Hocam buradaki kurslarınıza biraz Osmanlıca temeli olan vatandaşlarımız mı iştirak ediyorlar?
Tabii onlar geliyorlar.
Onu da belirtelim.
İleri seviyede Osmanlıca kursu diyoruz buna. Bir ayrıntı vermek gerekirse bu kursları da iki türlü yapıyoruz. Metin okumaları ağırlıklı kurslardır bunlar. Efendim iki türlü metin okutuyoruz. Birisi matbu, diğeri yazma. Diyelim ki ders saati 2 saat, ders süresi 2 saat, 1 saatini matbu okumalara, 1 saatini veya 45 dakikasını da yazma metin okumalarına ayırıyoruz. Efendim, bu metinleri de ben biraz itina ile seçiyorum ki hem Osmanlıca öğrensinler, evet, hem de o metinlerde anlatılan tarihi vakalara, anekdotlara, menkıbelere, tarihi bilgilere vakıf şahit olsunlar, doğru, vakıf olsunlar. Doğru. O konuda bir hassasiyet gösteriyorum yani. Şiiri var, edebiyatı var, latifesi var. Efendim böyle bazen zorlandığımız kısımlar oluyor lügatlar yardımıyla. Bu arada tabii sözlük, lügat, evet, edinmeleri için sık sık ikazda bulunuyorum. Yani lügatımızın çok olması lazım. Evet. Kamusu Türkiye'sinden tut, Gaziantep'li mütercimasımın 6 ciltlik Okyanusu'na kadar, efendim Ferit Develloğlu'nun Osmanlıca Türkçe sözlüğünden tut, Kubbe Altı'nın 3 ciltlik Misalli Büyük Osmanlıca sözlüğüne kadar bir hayli sözlük olması lazım. Ne kadar iyi bilirseniz bilin, hafızaya güven olmaz.
Olmaz.
Sözlük açıp kapamakta fayda var deriz yani. Yani lügat parçaladı derler ya.
Lügat parçalamak gerekiyor.
Tabii iki manası vardır bunun. Birisi güzel konuşma manasındadır. Diğeri de lügat çok açılıp kapandığı için parçalanır. Ha?
Evet.
Bu kelimeye bak, bu kelimeye bak, bu kelimeye bak. Bende böyle lügatlar vardır. Sonra onlara tekrar elbise giydirdim. Yani mücellide verdim. Güzel sağlam ciltler yaptırdım.
Evet. İyi yaptırdınız hocam. Allah razı olsun. Dinleyenlerimize bir kez daha paylaşmak isterim. Efendim Ekim ayı itibariyle inşallah, Kurban Bayramı'ndan sonra Ekim başı itibariyle, değerli kültür tarihçimiz, kıymetli hocamız Dursun Güllek Bey'in Üsküdar Balaban Tekkesi'nde, yine Çemberlitaş'taki Kubbe Altı Akademisi'nde ve Fatih'teki Hoca Üveys,
evet,
Kütüphanesi'nde,
Kültür
Merkezi'nde Osmanlıca dersleri, Osmanlıca kursları başlayacaktır. Alakadar olan dinleyenlerimizin dikkatine sunuyoruz. Hocamıza da çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için.
Eyvallah,
efendim. Çok
eyvallah,
sağ olun.
Ben teşekkür ederim.
Değerli dostlar, kıymetli dinleyenler, önümüzdeki hafta aynı saatlerde yeni bir Kültür Dünyamızdan Manzaralar programında Dursun Güllek Bey ile beraber tekrar huzurlarınızda olmak dileği ve duasıyla diyoruz. Allah'a emanet olun efendim. Kulağınız bizde olsun.